Ayrım 16, Rüzgarlara Söyleyen, Henning Mankell, sayfa 160. 8. Gece. Dama ulaşıp Nelio'ya baktığımda ölmüş olduğunu gördüm. Taş kesilmiş gibi kala kaldım. Ağır bir şey yüreğimi sıkıştırdı. O an ne düşündüm bilemiyorum. Sanırım biri öldüğünde kendi hayatımız elimizdeki bütün güçleri seferber ederek faniliği uzağına itmeye çalışıyor. Ölümün yakınında hayat büyük bir belirginlik kazanıyor her zaman. Ama düşündüklerimin hiçbiri aklımda kalmadı. Sonra yanıldığımı fark ettim. Nelio ölmemişti, hala yaşıyordu. Ya da bir an ölmüşse bile kendisine seslendiğimde tekrar hayata dönmüştü. Adını söylemiş, Nelio diye fısıldamıştım. Aniden şiltenin üzerinde hafif ama görülebilir bir hareket yaptı. Yanına dizlerimin üzerine çöktüm. Yüzümü ağzına yaklaştırdım. Nefes alıyordu hala. Ama hala burada mıydı yoksa öteye doğru yola koyulmuş muydu? Birden paniğe kapılmış olmalıyım ki Nelio'yu sarsmaya ve adını söylemeye başladım. Eğer bize ölümün ne demek olduğu hakkında fikir verebilecek tecrübelerimiz sadece uyku ve baygınlıksa Nelio'nun iyice derine inmiş olduğunu söyleyebilirim. Çok uzaklardaymış gibi görünen vücudunu sarsmayı sürdürdüm. O kadar zayıftı ki sanki bir tüy demetini ya da ruhu artık kendisini terk etmiş boş bir kılıfı sarsıyordum. Nihayet istemeye istemeye de olsa hayata geri dönüp gözlerini açtı. Çok bitkin ve aynı zamanda yitip gitmiş, kafası karışmış bir hali vardı. Beni tanıyıp tanımadığını bile anlayamadım. Kendini toparlaması uzun sürdü. İçmesi için su ve Muvulena kadının otlarından yaptığım sıvıyı verdim. Rüyamda öldüğümü gördüm dedi. Tekrar yüzeye çıkmak istediğimde biri bacaklarıma yapıştı. Ama kendimi kurtarmayı başardım. Bunu da sadece henüz hikayemin sonuna gelmemiş olduğum için yaptım. Önce sargılarını değiştirdim. Yangı göğüs kafesini tamamen sarmıştı. Omuzlarından kasıklarına kadar inen siyah çizgiler belirmişti. Koku dayanılacak gibi değildi. Hiçbir şey işe yaramamıştı işte. Kurşunların zehrinin vücuduna yayıldığını, direncinin tümden yıkıldığını düşündüm. Artık hastaneye gitmelisin. Hikaye henüz bitmedi. Bunun üzerine hiçbir şey söylemedim. Kendisini hastaneye götürmeme asla izin vermeyeceğini biliyordum. Ölene kadar damda kalacaktı. Bana borç para verebilecek kimse yoktu. Dona Esmeralda maaşları ödemede epeyce geç kalmıştı. Nelio'yu besleyebilmek amacıyla fırına ait yumurtalardan birkaçını pişirerek bir kap içerisinde ezmiştim. Yemeği ben yedirdim. Oldukça yavaş yiyebiliyordu. Sonra başının altındaki örtüyü düzelttim. Rüzgarsız bunaltıcı bir geceydi. Nelio yıldızların göz kırptığı açık göğe doğru bakıyordu. Opixa Murima Orera Mveri vahlokva, ori mutokvene, eteneri yaraka dedi aniden. Sözleri beni şaşırttı. Bunu köyümdeki yaşlı kadınların birinden duymuş olduğumu hatırladım. Ay büyüdükten sonra kaybolur. Yıldızlar küçüktür ama parlamaya devam ederler. Gökyüzüne baktım. Ay tekrar gelecek. Yıldızlar hatırlayamazlar. Ay onlar için hep arada bir gelen ve tekrar kaybolan bir ziyaretçidir. Yıldızların arasında ay ebedi yabancıdır. Gecenin boğucu sıcağında köpekler huzursuz bir şekilde havlıyor, ırmağın ağzının öteki yakasından, uzaklardan bir yerden davul sesleri geliyordu. Arada bir parlayan ateşlerin ışığında davulların ritmine uygun olarak dans eden cüce gölgeler görür gibi oldum. Nelio de Olinda'nın aralarına kalıcı olarak katıldığını sanmakla yanılmıştı. Geceleri heykelinin içinde uyuduğundan başlangıçta gelişmelerden haberdar olamamıştı. Ters giden bir şeyler olduğunu günün birinde Mandioka yanına gelip ağacın gölgesine oturunca fark etti. Süklüm püklüm ne yapacağını bilmez bir halde elindeki soğanı çevirip duruyordu. Mandioka'nın yalnız başına yanına gelmesi alışıldık bir durum değildi. Bu nedenle Nelio dilinin altında yüreğini sıkıştıran önemli bir konu olduğunu düşündü. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu yeterince sessiz kalındığına kanaat getirdikten sonra. ''Hiç'' dedi Mandioka. Anlaşılan Mandioka'nın kendini konuşmaya hazır hissetmesi için daha uzun bir zamanın geçmesi gerekiyordu. ''Gölge henüz uzun'' dedi. ''Tamamen yok olana kadar burada oturacağım. Benden ne istediğini o zamana kadar söylemen gerekiyor.'' Mandioka içinde bitkilerin filizlendiği ceplerini karıştırdı. Yaprakların güneş görmesini sağlamak için cep ağızlarını açtı. Nelio bitkilerin mandiokanın ceplerinde gerçekten de büyüyebildiklerini şaşkınlıkla saptamıştı uzun bir süre önce. Sanki mandiokanın kendisi bir bitki, kolları henüz yapraksız ince dallar olan bir ağaç fidanıydı. İyi gitmeyen bir şey var dedi nihayet gölge kaybolmaya yüz tutmuştu. Bu söylediğinin bir anlamı yok dedi Nelio. Benimle konuşmak istiyorsan anlaşılır bir şekilde konuş. Lafları ağzında geveleme. Nascimento ile ilgili bir şey var. Mandioka sanki kelimelerle güreşiyormuş gibi bir hisse kapıldı Nelio. Ne olmuş Nascimento'ya? Tekrar bir sessizlik oldu. Nelio içini çekti ve küçülmekte olan gölgeyi seyretmeyi sürdürdü. Ayaklarının arasından hızla geçen bir kertenkele taşların arasındaki bir çatlağın içinde kayboldu. Sorusunu tekrarladı. Ne olmuş Nascimento'ya? Uzun ve güç bela ilerlemiş girizgahın aksine bu sorunun cevabı şaşırtıcı bir hızda geldi. Nascimento Zicciana ile Zogo Zogo yapmak istiyor ama sanırım Zicciana bunu istemiyor. Sonraki soruyu sormadan önce bir süre düşündü Nelio. Nascimento bunu kendi mi söyledi? Denedi bile. Nasıl sonuçlandı peki? Zicciana istemedi. Ona Zicciana deme. Gerçek adını kullanmaya karar vermiştik. Deodin de istemedi. Ne zaman oldu bu?
Dün gece.
Tam olarak neler oldu?
Nascimento herkesin uyuduğunu sandı ama ben uyanıktım. Nascimento Zicciana'nın örtüsünü açtı.
Onun adı Deolinda.
Nascimento Deolinda'nın örtüsünü açtı.
Sonra ne oldu?
Altında ne olduğunu görmek için eteğini kaldırdı.
Gördü mü? Deolinda eteğinin altına bir şey giymemiş miydi?
Bilmiyorum ama uyandı.
Sonra?
Nascimento eteği kaldırarak altında ne olduğunu göstermesini istedi.
Deolinda bunu yaptı mı?
Çok öfkelendi ve tekrar yattı.
Nascimento ne dedi?
Bir gece sonra istese de istemese de Zogo Zogo yapacaklarını yoksa onu döveceğini söyledi.
Bir sonraki gece de bu gece öyle mi?
Mandioka başını salladı.
Bu uzun konuşma gücünü tüketmişti. Nelio artık iyice küçülmüş olan gölgeye yerleşti ve duyduklarını düşünmeye koyuldu. Deolinda Nascimento ile Zogo Zogo yapmak istemezse bunu engellemeyi de başaracaktır. Onu bir kez yere çalmışlığı var zaten. Nelio konuşmanın bittiğini düşünmüştü ama Mandioka yerinden kalkmadı. Başka ne var?
Nascimento bir albino ile Zogo Zogo yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor olabilir dedi Mandioka.
Ne tehlikesi varmış?
Herkes bilir ki insan sıkışıp kalır.
Sıkışıp kalır mı?
Nascimento içinde kalacak, bir daha hiç çıkamayacak. Çok garip bir görüntü olacak.
Bu aptalca bir söylenti sadece, doğru değil.
Belki Deolinda bunu bilmiyor.
O zaman Nelio Mandioka'nın asıl kaygısının Nascimento'nun kızın içinde sıkışıp kalması olduğunu fark etti. Hiçbir şey olmayacak dedi. Artık gölge de gitti. Bu konu hakkında daha fazla konuşmamız gereksiz. Ama o gece atın karnında huzursuz rüyalar gören Nelio aniden uyanıverdi. Deolinda'nın öfke ya da korkudan çarpılmış yüzünü görmüştü. Kendisine bir şeyler söylemiş ama Nelio ne dediğini anlamamıştı. Kötü şeyler olmuş olabileceği hissiyle hemen pantolonunu giyip delikten çıktı. Var gücüyle koşarak şehri kat etti. Sürüsünün örtüler ve mukavvalar arasında dağınık bir şekilde uyuduğu merdivenlere vardığında Deolinda gitmişti bile. Mandioka uyanıktı. Nelio diğerlerini uyandırmamak için fısıltıyla sordu. Deolinda nerede?
Gitti.
Onu rüyamda gördüm. Ne oldu?
Deolinda istemediği halde Nascimento onunla Zogo Zogo yaptı ama sıkışıp kalmadı.
Nelio içinde büyük bir öfkenin kabardığını hissetti. Nascimento nerede?
Kutusunun içinde uyuyor.
Nelio içinde Nascimento'nun her gecesini canavarlarla kavga ederek geçirdiği mukavva kutuyu tekmeledi. Kutunun kapağını kaldırarak Nascimento'ya dışarı çıkmasını emretti. Bu arada diğerleri de uyanmıştı. Nascimento emekleyerek kutudan çıkmaya çalışırken yüzünün tırmalanmış olduğunu gördü Nelio. Öyle öfkelendi ki neredeyse kontrolünü kaybedecekti. Nascimento'nun yüzündeki izler Deolinda'nın kendini savunma çabalarının işaretiydi. Gömleğinin yakasına yapışarak kutudan dışarı çekti Nascimento'yu. Diğerleri hareketsiz bir şekilde duruyordu çevrelerinde. Nelio'yu hiç böyle öfkeli görmemişlerdi. ''Deolinda nerede?'' diye sordu. Sesi titriyordu.
''Bilmem'' dedi Nascimento. ''Uyuyordum.''
Ama ondan önce onunla Zogo Zogo yaptın diye bağırdı Nelio. O istemiyordu ama. Ben burada değildim ama rüyama girerek olanları anlattı bana.
İstiyordu dedi Nascimento.
O zaman niye yüzünü tırmaladı, yalan söyleme.
Nascimento'nun yakasını bıraktı. Öfkesinden korkup silmiş olan diğerlerinin üzerinden örtülerini çekip aldı.
Bu gece kimse uyumayacak diye bağırdı. Kalkın ve Deolinda'yı arayın. Bulmadan da geri gelmeyin. O bizden biri. Nascimento'nun ona yaptığı şey çok kötüydü. Hangi yöne gittiğini gören oldu mu?
Pecado rıhtım yönünü işaret etti.
Haydi yola koyulun, arayın onu. Nascimento sen burada kalıp örtülere göz kulak olacaksın. Kutunun içine gir ve ben söylemeden de çıkma. Haydi bakalım, onu bulmadan geri gelmeyin.
Bütün gece Deolinda'yı aradılar. Aramayı ertesi günde sürdürdüler. Hepsi boşunaydı. Sokakta yaşayan diğer çocuklara onu görüp görmediklerini sordular. Ama kız iz bırakmadan yok olmuştu. 4 gün sonra Nelio yaptıkları işin bir anlamı olmadığını anladı. Sürüdeki huzursuzluk artmıştı. Aramayı kesmeye karar verdi. Bu süre içerisinde Nascimento benzin istasyonunun arka tarafında kutusunun içinde hapis kalmıştı. Nelio saldırısına nasıl bir ceza vereceği konusunda kafa patlatmış ama bir sonuca varamamıştı. Aklına hiçbir ceza gelmiyordu. Sonunda bu fikirden vazgeçti. Sürüyü toplayıp Deolinda'yı artık aramayacaklarını söyledi. Deolinda kaçtı ve geri gelmeyeceği de kesin. Nerede olduğunu bilmiyoruz. İnsan başka nereleri arayacağını bilmiyorsa aramayı bırakmalı. Deolinda Nascimento kendisine yapmaması gereken bir şey yaptığı için kaçtı. Aslında Nascimento'yu haftalar boyunca her gün dövmemiz ve 1 yıl boyunca kutusunu hapsetmemiz gerek. Ama Deolinda'yı kaçıran şeyi yapanın gerçekten Nascimento değil, kafasındaki canavarlar olduğunu sanıyorum. O yüzden kendisini dövmeyeceğiz. Ayrıca kutusunun içinde oturması da gerekmiyor. Ama bu olay hiç iyi değildi. Nelio sustu ve çevresindekilere baktı. Söylemek istediklerini anlayıp anlamadıklarını düşündü. Aralarında sadece Nascimento durumdan hoşnut görünüyordu. Nelio bundan sonra biri Nascimento'nun üzerine yürüdüğünde araya girmemeye karar verdi. Kafasında canavarlar olsa da her şeyin sorumluluğu onlara yüklenemezdi. Nelio Deolinda'yı aramayı gizli gizli sürdürdü. Onu özlediğini ve kendisine bir şey yapmış olmasından endişe duyduğunu fark etti. Kimi zaman kızın hemen dibinde olduğu, örgü çantası omzunda yanı sıra yürüdüğü hissine kapılıyordu. Albinoların aynı zamanda hem canlı hem ölü olabileceklerini biliyordu. Deolinda belki de bu dünyayı terk edip kendisini kimsenin göremediği ama kendisinin istediği her şeyi görebildiği öteki dünyaya geçmeye karar vermişti. Günlerden bir gün Nascimento yolda düşüp alnını esaslı bir biçimde yardı. Daha sonra Nelio Nascimento'nun düştüğü yere giderek yolu iyice inceledi. Yolda Nascimento'yu düşürebilecek hiçbir şey yoktu. Nelio Deolinda'nın görünmeden ona çelme takmış olduğunu düşündü. Deolinda hep yakınlarındaydı ama geri dönmeyecekti. O sıralarda Nelio sık sık ağacının gölgesine oturuyor ve Tristeza'nın bir çöp bidonunda bulup kendisine hediye ettiği pis ve yırtık atlası uzun uzun inceliyordu. Tiyatro ve fırının yanındaki karanlık dükkanın sahibi Hintli fotoğrafçı Abu Kassamo, Nelio'ya çeşitli denizlerin ve ülkelerin adlarını öğretti. Büyük sıra dağların nasıl göründüğünü, çöllerin nerelere yayıldığını, buzulların nerelerde kilometrelerce yüksekliğe ulaştığını anlattı. Dükkanına nadiren müşteri uğrayan Abu Kassamo, kendisine bir şey söylenmedikçe konuşmayan hüzünlü yüzlü bir adamdı. Son derece nazikti ve sönmüş spotlarla üzeri örtülmüş fotoğraf makineleriyle ve her yeri kaplayan yoğun bir curry kokusuyla dolu dükkanının karanlığına adım atan herkesi, hatta Nelio'yu bile eğilerek selamlardı. Alçak bir sesle neredeyse şarkı söyler gibi konuşan Abu Kassamo, Nelio'ya dünyayı açıklamıştı. Lekeli haritaların olduğu sayfaları çeviren Nelio, kötü bir dünyada yaşadığını düşündü. İnsanlar direnecek gücü, neşeyi nereden bulacaklardı ki? Haydutların köyleri yaktığı, insanların sürekli firarda olduğu, sokakların parçalanmış, yanmış araba ve otobüs kalıntılarının yanı sıra cesetlerle dolu olduğu bir dünyada yaşıyordu. Ölülerin bile ölü olma hakkı yoktu bu dünyada. Mezarlarından çıkarılıyor, ağaçlarından kovuluyor ve sanki hala canlıymışlar gibi firar etmek zorunda kalıyorlardı.
Canlılarsa o kadar fakirdi ki çocuklarını sıçanlar gibi sokaklarda yaşasınlar diye evden atmak zorunda kalıyorlardı. Aslında sıçanların durumu da daha bile iyiydi. Soğuk geceler için kürkleri vardı hiç değilse.
Nelio başını haritalardan kaldırarak kendisini görmeden önünden aceleyle geçen insanlara baktı. Bu insanlar yaşıyor muydu yoksa ölmüşler miydi? Arada bir dalga kırana giderek kimi zaman ırmağın ağzına yakın yerlerde beliriveren köpek balıklarını beklerdi. Sahile doğru yuvarlanan dalgalar da ölümüydü. Bu kötü zamanda hayat neredeydi? Direnmek için gerekli gücü ve neşeyi nereden bulacaklardı? Haritalarının üzerine eğiliyor, atının karnında uykusuz geceler geçiriyor veya öğleden sonraları kumsalda düşüncelere dalmış bir şekilde denizi seyrediyordu. Nerede olursa olsun dünyanın ve kötülüğün merkezinde duruyormuş gibi bir hisse kapılmıştı. Nerede olursa olsun aynı düşüncelerle boğuştuğuna göre durum gerçekten de öyle olmalıydı. Deolin de orada olsa aklından geçenleri belki onunla paylaşabilirdi. Diğerleri onu anlayamazdı. Bunları anlatacak olsa endişeye kapılıp hemen bir köpek daha yakalamaya koşarlardı. Deolin de rüyalarında geri dönüyor, hatta bazen Kozmos'u da yanında getiriyordu. Nascimento'nun canavarları tarafından saldırıya uğradığı gece nereye gittiğini sorduğunda Deolin de kaçamak cevaplar vermiş, Nelio da kızın bulunmak istemediğini kavramıştı. Eve ihtiyacım yok demişti Deolin de rüyalardan birinde. Kendime saklanacak bir yer yaptım, orada dilediğimce özgürüm. Dünya böyle işte diye düşündü Nelio. Manuel Oliveira sabahı selamlayıp deli kahkahalarıyla onu uyandırdığında insanlar artık ev değil, saklanacak yerler yapıyorlar. Deolin de ortaya çıkmadı. Şehri fırtınalar götürdü. 11 gün aralıksız yağmur yağdı ve seller ırmağın ağzında inen bayırlara yapılmış derme çatma evleri önüne katıp sürükledi. Köpek balıkları kıyıya kadar yanaşarak cesetleri parçaladı. Böyle bir şeye kimse şahit olmamıştı şimdiye kadar. Hatta ölü mü diri mi oldukları kesin olarak söylenemeyecek kadar yaşlı olanlar bile. Bu dönem bir alamet özelliği taşıyordu. Haydutlar şehre iyice yaklaşmıştı. Arada bir dış semtlere saldırıp binaları yakıyor, insanları öldürüyorlardı. Nelio eğer atın karnında ölecek olursa tüm hayatının kavranılmaz bir süreç olarak kalacağını düşünüyordu ara sıra. Atalarıyla karşılaştığında iyi insanların çocuğu olarak saklanacak bir yerde değil, bu insanların evi olan bir köyde doğmuş olan kendisinin son nefesini büyük şehrin meydanlarından birindeki unutulmuş bir süvari heykelinin atının karnında verdiğini nasıl açıklayabilirdi? Ataları Nelio'nun yalan söylediğine, kendilerini kandırmaya çalıştığına hükmederek hayata geri göndereceklerdi onu. Orada da bıçakları, silahları, bütün canlıları öldürmeye ve dünyayı yerle bir etmeye yönelik anlaşılmaz hevesleriyle haydutlar olacaktı kendisini bekleyen. Sık sık ellerini gözden geçiriyor ya da Pecado'nun ateş yakmak için kullandığı ayna parçasında yüzünü inceliyordu. Yaşlanmaya başladığının işaretleriydi aradı. Bu kadar çok düşünen 10 yaşında bir çocuğun çok çabuk yaşlanacağı şüphe götürmezdi. Yüzünde beliren kırışıkları görmeyi, saçlarındaki ilk beyazı bulmayı, aniden kendini güçsüz hissetmeyi ya da bacaklarının titremeye başlamasını bekliyordu. Bir sabah dişleri olmayan ve ne kadar çabalarsa çabalasın adını hatırlayamayan, aklını kaybetmiş yaşlı bir adam olarak uyanabileceği korkusuna kapılıyordu sık sık. Düşünceleri sürekli içinde taşıdığı ve en umulmadık anda ortaya çıkabilecek ağır bir hastalık gibiydi. Bu süre içerisinde Nelio'yu hayatta tutan tek şey sürüsü olmuştu. Hayatta kalabilmek için gün be gün göstermek zorunda oldukları ortak çaba sırasında düşüncelerinin takibinden kurtulduğu anlar oluyordu. Yine de sanki bir şeyin sona ermek üzere olduğunu seziyordu. Her sabah korkusunu şimdiden duyması gereken bir şeyin olacağı hissiyle uyanıyordu. Fırtınalar geçip gitti, yağmur dindi ve sokakların çamuru yavaş yavaş kurumaya başladı. Hava tekrar çok sıcak olmuştu. Her gün gölgelik bir yer bulup öğle uykusuna yatıyorlardı. Bu sırada Nelio, Alfredo Bomba'nın bir sorunu olduğunu fark etti. Öğle uykuları sona erdiğinde yattığı yerden kalkmak istemiyordu.
Nelio bir derdi olup olmadığını sorduğunda Alfredo Bomba sanki uyku bütün gücünü tüketiyormuşçasına sürekli bir yorgunluk hissettiğini söyledi.
Bir yerin ağrıyor mu?
Fazla ağrımıyor.
Neren? Alfredo karnının bir yanını gösterdi. Karın ağrısı dedi Nelio yüreklendirmeye çalışan bir ifadeyle. Geçer gider.
Alfredo Bomba başını salladı. Zaten birazcık ağrıyor.
Ancak birkaç gün sonra Nelio, Alfredo Bomba'nın derdinin karın ağrısından ibaret olmadığını fark etti. Hiçbir şey yemek istemiyordu. Ateşi yükselmiş, rengi solmuştu.
Bir çekçek ayarlamamız gerekiyor dedi diğerleri de. Ya da el arabası. Alfredo Bomba hasta, onu hastaneye götüreceğiz.
Pazardan bir Zuva Şita Duma kiralayabiliriz dedi Pekado. Tabii para karşılığında.
Dipnot. Zuva Şita Duma, Şangan dilinde çekçek.
Parasını vereceğiz dedi Nelio. Üzerinizdeki bütün parayı çıkarın.
Buruşuk binlikler ayağının dibine yığıldı.
Bu yeterli. Mandioka, Pekado siz arabayı alıp gelin ama oyalanmak yok. Tanıdığınız herkese çene yapmaya kalkmayın.
Sonuçta hırpaniler alayı hastaneye doğru yola çıktı. Onları görenlerin çoğu arabadaki beti benzi 60 çocuğun ölü olduğunu sandı. Kimi dizleri üzerine çöktü, kimi haç çıkardı, kimi başını çevirdi. Hastaneye vardıklarında Alfredo'yu önüne hasta ve yaralı bir sürü insanın yığılmış olduğu ayakta tedavi bölümüne taşıdılar.
''Sen dışarıda kalıp arabaya göz kulak ol, yoksa çalarlar.'' dedi Nelio Nascimento'ya.
''Burası kötü kokuyor.'' dedi Nascimento.
''Hastalar güzel kokmaz.'' diye cevap verdi Nelio. ''Şimdi işinin başına, sakın uyuyayım deme.''
Alfredo Bomba solgun ve acılı bir yüz ifadesiyle bir köşede yere çökmüştü. Sinirli bir hemşire ne derdi olduğunu sordu.
''Hasta.'' dedi Nelio. ''Derdinin ne olduğunu söyleyecek olan da sizsiniz.''
Biri tekrar Alfredo Bomba ile ilgilenene kadar saatler geçti. Nelio kendisine yoldaşlık etmesi için seçtiği Pekado hariç diğerlerini yiyecek bir şeyler bulmaya yollamıştı. İki hasta bakıcı Alfredo Bomba'yı sedyeye yerleştirdiklerinde akşam olmuştu bile.
''Kimsesi yok mu?'' diye sordu hasta bakıcılardan biri.
''Ben varım.'' dedi Nelio. ''Başka kimseye de ihtiyacı yok.''
''Kardeşi misin?''
''Kardeşi, babası, amcası ve yeğeniyim.''
''Adı ne?''
''Alfredo Bomba.''
''Bomba gerçek adı değil herhalde.''
''Gerçek olmayan bir adı var demek ki. Ama karnı ağrıyor ve bu gerçek bir ağrı.''
Sedyeyi yakınan ve inleyen insanlarla dolup taşan muayene odasına sürdüler. Ortalığa yakıcı bir ter ve pislik kokusu hakimdi.
Nelio antenleriyle Alfredo Bomba'nın terli yüzünü inceleyen bir hamam böceğini kovaladı.
Uzun boylu şişman bir doktor geldi. Sedyenin yanında durarak Alfredo Bomba'ya baktı.
''Karnın mı ağrıyor?'' diye sordu sert bir şekilde.
''Çok hasta.'' dedi Nelio.
Doktor ağzında bir şeyler geveledikten sonra Alfredo Bomba'nın kirli gömleğini sıyırarak karnına bastırmaya başladı. Oradan geçmekte olan bir başka doktor da yanlarına geldi. Birbirlerine bir şeyler söylediler ama Nelio bunların tek kelimesini bile anlamadı. Sonra ikinci doktor da Alfredo Bomba'nın karnına bastırdı.
''Niye böyle bastırıyorlar?'' diye yakındı Alfredo Bomba.
''Parmakları içindeki hastalıkla konuşabilsin diye.'' dedi Nelio.
''Keşke bir kurandeiro'ya gitseydik. Burada canımı yakıyorlar.''
Doktorlar Alfredo Bomba'nın karnına bastırmayı bıraktılar.
''Burada kalabilir.'' dedi şişman doktor. Sesi hiç de sert çıkmıyordu artık.
''Nesi var?'' diye sordu Nelio.
''Nesi olduğunu bulmak istediğimiz için burada kalması gerekiyor.''
''Belki de bağırsak solucanı vardır.'' dedi Nelio.
''Ona hiç şüphe yok. Ama bu başka bir şey.'' dedi doktor.
16. ayrımın sonu. Sayfa 172.